Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, bir hafta aradan sonra 5. Sanat'ta tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Selami Güder, mutlu bir gün, mutlu bir hafta diliyorum. Değerli dinleyenler, 5. Sanat'ta sanatla iç içe bir yarım saat sizlerle birlikte oluyoruz. Güzel geçtiğini umuyorum, inşallah böyle faydalı hem zevkli dakikalar geçiyordur diye düşünüyorum.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, benim düşüncemden bahsedeceğiz. Gerçi bu söylediklerim sırf bana özgü düşünceler olarak algılanmasın, işte sağdan soldan okuduklarımız, ama bir konu başlığı altında şu konuda nedir, daha böyle rafine hale getirerek aktardıklarımız. Eser ve eser sahibinden bahsetmek istiyorum bu hafta sizlere. Sanat eseri olmayan sanatçılar var. Tırnak içerisinde söyleyelim. Tabii bizim kastettiğimiz hem eseri olan sanatçılardan bahsetmek istiyoruz. Zaten mesele budur. Eser sahibiysen sanatçısındır. Ama gel gör ki bu tabii çok fazla polemik olacak cümlelerde kurmadan söylemek gerekirse, bazı durumlarda eser sahibi olmayan sanatçıların var olduğundan da, böyle garabetlerin olduğundan da bahsetmek gerekir, ama onlar kendi lisanlarında kendilerince sanatçı geçinmektedirler. Değerli dinleyenler, eser mi daha mühimdir, eser sahibi mi daha mühimdir? Bunu tabii soru olarak, bir tartışma konusu olarak da, deyim yerindeyse bir münazara konusu olarak da belki el almak mümkündür. Farklı görüşler belki serdedilebilir bu konuda. Kimisi eser mühim diyebilir, kimisi eser sahibi mühim diyebilir. Fakat meseleye şöyle yaklaşmakta tabii fayda var. Sanatçı olmasa, önce onu söylemek lazım, sanat eserinden belki bahsetmek, sanattan bahsetmek elbette mümkün değildir. Dolayısıyla eser önce sanatçının elinde doğmaktadır. Daha doğrusu bunu biraz daha sanatsal söylersek, eser sanatçının ruhunda doğmaktadır, belki aklında doğmaktadır ve böylelikle ortaya çıkmakta, hayata geçmektedir. Sanatçı olmadan, sanatçı ruhlar olmadan sanattan bahsetmek ve eserden bahsetmek elbette mümkün değildir. Fakat gel gör ki işte hepimizin naçiz bedeni 50 yıl, 60 yıl, 80 yıl, bilemedin 100 yıl yaşıyor, sonra toprak olup gidiyoruz. Fakat geride isimler kalıyor. Yani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, görünür rütbesi kişinin eserinde diyor Ziya Paşa. Eserler bu anlamda çok önemlidir. İsimler daha sonra eserlerde yaşamaktadır. Öyle ki bir roman yüzyıllarca, işte mesela Tolstoy'dan bahsediyoruz. Çünkü neden? Ortada eserleri vardır. Tolstoy'un kişiliğini çok bilmek durumunda belki değiliz. Veya eserinden kişiliğine yolculuk yapmak mümkün. İşte Dostoyevski vardır, keza öyle. Reşat Nuri Güntekin dediğimizde onun eserleri akla gelmektedir. O artık o sanatçı eserleriyle yaşamaktadır. Bir sanatçı eseriyle yaşar. Dolayısıyla ismimiz, bedenimiz yok olduğu gibi ismimiz de unutulmaya yüz tutsa bile eserlerimiz ortada kaldığı sürece insanlar bundan hem müstefit olacaklardır hem de bu çerçevede ismimizi de yaşatmış olacaklardır. Dolayısıyla bir sanatçının özel hayatında kişiliği çok farklı olabilir ama sanatçı kişiliği apayrı bir yere sahiptir. Dolayısıyla biz önce sanatçının sanatçı kişiliğine hürmet etmek durumundayız. O sanatçı ruhuna hürmet etmek durumundayız. Ve sanatçı da zaten bu sanatçı ruhuyla ortaya eserler koymaktadır. Daha sonra da her ne kadar eser sanatçıdan neşet etse de, ortaya çıksa da, daha sonraki süreçlerde, yıllarda, yüzyıllarda sanatçı da eserlerinde yaşamaya devam etmektedir. Yani şunu özellikle vurgulamak lazım. Yani kesin çizgilerle, ilkokul talebeleri gibi bir kısmımız sanatçı mıyımdır, bir kısmımız hayır sanat mıyımdır, sanat eseri mıyımdır diye tartışmayı bu boyutta ele almak, böyle dar bir çerçeveye hapsetmek elbette çok doğru olmayacaktır. Fakat en nihayette bakış açımızda ortaya koyduğumuzda bir sanattan bahsediyoruz ve sanat olduğu için sanatçı kıymetlidir. Neden sanattan bahsediyoruz? Sanatın amacı, çünkü hani Picasso'nun dediği gibi, ruhumuzu gündelik kirlerden arındırmaktır. Yani sanat bu anlamda yücedir. Bu anlamda kıymetlidir. Ortaya çıkan eser bu anlamda çok kıymetli olduğu için sanatçı da beraberinde bir kıymete binmektedir. Bir kıymet kazanmaktadır. Tabii sanatın sınırlarından belki bahsetmek mümkün değil. Mesela bir sanatçı sınırları keşfetmek için sanatta yolculuğa çıkmamalıdır. Çünkü böyle bir yolculuk hüsranla belki sonuçlanacaktır veyahut da böyle bir yolculuk asla sonuçlanmayacaktır. Çünkü sanatta sınırları keşfetmek diye bir şey mümkün değildir. Çünkü sanatta sınır yoktur bu anlamda. O kadar özellikle ruhsal anlamda manası büyük ve sürekli genişleyen, sürekli büyüyen ve farklılaşan bir kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir esere bakarken de o eserin, yeni Picasso'dan bir örnek verecek olursak, bu eserin ne anlama geliyor diye açıklamasını istedikleri vakit siz kuşları dinlersiniz ama kuşların ne dediğini anlamazsınız. Dolayısıyla bir resime bakarken de çok farklı bir şeyler anlamasanız bile kuşları dinlediğiniz gibi resme de bakmaya devam ediniz demektedir. Bu anlamda sanatın sınırları, kesin sınırları, kesin çizgileri konulamayacağı için sanat eserinin de şu anlama geliyor, bu anlama geliyor, şunu ifade ediyor, bunu ifade etmektedir gibi kesin köşeli cümlelerle tarifi yapılamaz, anlamlandırma yapılamaz. Her sanat eserine bakarken farklı anlamlar ortaya koymak, o eserden farklı anlamlar çıkartmak mümkündür diye düşünüyoruz.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda bu hafta Reşat Nuri Güntekin'den bahsedeceğiz. Dolayısıyla Yaprak Dökümü eseri var onun. Ondan bahsedeceğiz. Daha doğrusu sizin gündeminize, okurun gündemine bu kitabı bir kez daha getirmek istiyoruz. Umulur ki bizim bu kitapla alakalı söylediklerimiz etkili olur da bu özetten hareketle bu kitabı okuyucu tekrar tekrar okumak ister. Okumayanlar okumak ister. Okuyanlar bir kez daha okumak ister. Çünkü bu kitap bana hep böyle, zaten adından da anlaşılacağı üzere, adının çağrıştırdığı duygudan da hareketle çok hüzün verici geliyor. Gerçekten bir yaprak dökümünden bahsediyoruz. Bir aileden, özellikle canımızın parçası dediğimiz çocuklarımızdan bahsederek o yaprak dökümünden bahsediyoruz. Bu kitap dolayısıyla belki de bu anlamda duygu olarak, verdiği duygu olarak en hüzünlü kitaplardan, hüzün verici kitaplardan bir tanesi denilebilir. Gerçi içerisinde eğlenceli durumlar da yok değil ama dramatiktir bu kitap her şeyden önce. Kitabın baş kişisi Ali Rıza Bey'dir. Şair ruhludur, içine kapanıktır, kendi halinde dürüst bir insandır Ali Rıza Bey. Hatta çevresinde gündelik yaşamda, iş yaşamında bazen uyum gösteremediği kişiler olduğu vakitte ciddi sorunlar yaşamaktadır. Nitekim iş hayatından böyle bir sebeple istifa etmek durumunda kalmıştır. Memuriyetten istifa eder. Çünkü düşüncelerini, hal hareketlerini, davranışlarını benimsemediği iş arkadaşları veya patronları vardır. Bu sebepten dolayı işinden istifa etmiştir. Bu arada Şevket Ali Rıza Bey'in oğludur. Babasına biraz yakın karakterdedir ve babasının iş hayatından bu sebeple istifa etmesinden aslında memnun da olmuştur. Aynı günlere denk gelen tarihlerde kendisi de bir bankaya memur olmuştur. Kendisi de karakterli, namuslu bir gençtir. Ali Rıza Bey'in eşi Hayriye Hanım bu istifadan, eşinin istifasından çok memnun kalmamıştır. Çünkü eşinin tutunamaması veya işte hatta yükselememesi Hayriye Hanım'ı memnun etmemiştir. Şevket de bugünlerde iş hayatına da atıldıktan sonra Ferhunde adında biraz da hafif meşrep bir kadınla tanışır ve evlenir. Şevket'in Ferhunde Hanım'la tanışması ve evlenmesiyle birlikte bu insanların hayatı değişmeye başlamıştır. Bu ailenin düzeni değişmeye başlamıştır. Ferhunde Hanım gençtir, hareketlidir, biraz asri olmaya meraklıdır ve tabii bu haliyle de eğlenceye düşkündür bu arada. Aslında Şevket'e çok münasip de, hani bana sorarsanız, benim fikrimi sorarsanız Şevket'e münasip bir eş de değildir. Fakat gel gör ki Şevket buna gönlü kaptırdığı için diyelim, Ferhunde Hanım'la evlenmiştir. Eğlence düşkünü, biraz hafif meşrep bir kadın aileye girmesiyle birlikte en başta evin kızları bundan etkilenmeye başlamıştır. Necla ve Leyla isminde çocuklar da vardır ve bunlar bu yengeden, eğlence ve moda düşkünü yengeden etkilenmeye başlamışlardır. Evde sık sık partiler düzenlenmeye başlamıştır. Evin büyük kızı Fikret bu durumdan rahatsız olmuştur. Çünkü Fikret biraz babasına çekmiştir karakter olarak. Aslında Şevket de babasına yatkındır diyebiliriz. Fakat kızlar bu yengenin durumundan çok fazla etkilenmişlerdir. Baba üzgündür ama bu gidişata çok engel olamamaktadır. Anne ise kızları işte zengin ve mevki sahibi kocalar bulur umuduyla bu gidişatı alttan alta desteklemektedir. Fakat gel gör ki Şevket'in maaşı evin bu düzenini çekip çevirmeye yetmemiştir. Evde maddi sıkıntılar başlamıştır. Ali Rıza Bey çocuklarındaki korkunç değişiklikler karşısında şaşkınlık ve acı içerisinde kıvranmaktadır ama bu durumu da bir türlü değiştirememektedir. En nihayetinde evin büyük kızı bu gidişata da biraz tepki gösteren Fikret Adapazarı'na yaşlı dul bir adama gelin gider, evlenir. Ve böylelikle ilk yaprak dökümü gerçekleşmiş olur. Ali Rıza Bey de aslında bunu çok tasvip etmemektedir ama neticede kızlar da evlenecektir, yuvadan uçacaktır. Fikret'in uçuşu böyle olmuştur, bir yaprak dökümü böylelikle yaşanmıştır. Şevket evin masraflarını karşılamak için bankadan borç alır, sonra ödeyemez, hapse atılır. Böylelikle evin ikinci yaprak dökümü gerçekleşmiş olur. Koca hapisteyken Ferhunde evden kaçar, bu üçüncü yaprağın düşüşü olur. Gerçi babası Şevket'e durumu haber verdiği vakit Şevket bu durumdan çok da muzdarip değildir çünkü evet, Ferhunde'nin kendisine uygun bir eş olmadığını nihayet anlamıştır ve bu beladan da kurtulduğunu aslında alttan alta sevinmektedir. Fakat yengenin kaçması, abinin hapse girmesi, bir ablanın Adapazarı'na kocaya gitmesi evin düzenini belli bir oranda bozmuştur. Necla binbir hayaller kurmaktayken evin diğer kızı yengenin özellikle gitmesiyle beraber hayaller suya düşmeye başlamıştır. Ve dolayısıyla kendisini zengin gösteren bir Suriye ile evlenmek durumunda kalır. Fakat Suriye'ye gidince orada kocasının birkaç tane üstelik karısının olduğu gerçeğiyle karşılaşmıştır. Her ne kadar o saatten sonra kendisini kurtarması için babasına mektuplar yazarsa da tabii bazen geri dönüş çok zor olmaktadır. Hatta bazı durumlarda mümkün olmamaktadır. Bu dördüncü yaprağın düşmesi demektir. Bu arada Leyla evin diğer kızı da kötü yola sapmıştır. Al sana bir püsküllü bela daha ve Ali Rıza Bey için bir yaprak dökümü dahadır. Ve Ali Rıza Bey kötü yola düşen tabi Leyla'yı evden kovmuştur bu arada. Leyla'nın bir avukat metresi olmuştur. Bu yaprak dökümü özellikle Ali Rıza Bey'i büsbütün etkilemiştir ve evin içerisinde de yalnızlaşır, yalnız kalmıştır. Neredeyse bütün çocuklar darmadağın olmuştur. Ve Ali Rıza Bey bu duruma daha fazla dayanamaz, Fikret'e gider. Fikret, Adapazarı'ndaki kocaya giden kızdır. Fakat iyi niyetine rağmen tabi babasını yanında barındıracak durumda da değildir. Ve Ali Rıza Bey en nihayetinde İstanbul'a hasta söker, geri dönmek durumunda kalmıştır. Eve uğramadan hatta hastaneye yatmıştır. Artık ömrünün son demleri, bir baba düşünün. Bütün evde, neredeyse bütün çocuklar, canından parçalar, teker teker evden kopmak durumunda kalmıştır. Bu kadar yaprak dökümünü hiçbir ağaç tabii kaldıramaz. Ali Rıza Bey'in kaldırması da çok zordur. Babasının hastalık haberini alan, tabii belki bir iyi haberden de bahsetmek ne kadar iyidir o ayrı bir şey ama bir iyi haberden de bahsetmek gerekecektir. Babasının hastalık haberini alan Leyla, hani kötü yola düşen kız, onu hastaneden çıkartır ve kendi evine götürür. Bir babanın, Ali Rıza Bey'in ahir ömrü bu şekilde, ya bu hikaye, bu roman bu şekilde neticelenir diyelim. Bütün yaprak dökümleri ve hüzün içerisinde geçen bir ömür, yaşanan sonbahardır artık.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta güzel haberlerimiz var. Güzel haberler vereceğiz. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını hatırlıyoruz hepimiz. Bu 15 Temmuz'un anlatıldığı minyatürler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor, sergilenecek daha doğrusu. Bununla alakalı güzel bir haber. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonu aracılığıyla halkı sokağa çağırmasından sonra biliyorsunuz bir süreç yaşandı ama çok şükür bir darbede, darbe kalkışması da böylelikle engellenmiş oldu. Tesip ve minyatür sanatçısı Sezen Okur Altıner, o gece yaşananları Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği tılsımlı gömleğin minyatürüne tek tek işledi. Tekrar edelim daha anlaşılır olması açısından. Bir tesip ve minyatür sanatçısından bahsediyoruz, Sezen Okur Altıner. O gece yaşananları, yani düşünün, o kadar şehit var, yaralı var, gazi var, tank var, top var, uçak var, ölüm var, kalım var, merak var. Bütün bu yaşananları Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği tılsımlı gömleğin minyatürüne işledi diyoruz sevgili dinleyenler. Tarihte fotoğraf olmadığından bu tür şeyler minyatürle anlatılırdı diyor. Ve bunu da gene bu tarz bir anlatımla tarihe bir döküman, bir malzeme bırakmış oluyoruz. Bir sanat eseri üzerinden tarihe vesika bırakmış oluyoruz. Ne var içerisinde? Tabii özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon kanalıyla halkı sokağa çağırmasından sonra biliyorsunuz halk sokağa dökülmüştü. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması, külliye etrafında halkın toplanması, Şerife Boz'un mahalledeki gençleri toplayıp kullandığı mesela kamyonla meydana gitmesi, Hicabi Bitiğin Akıncı üstünden kalkan F-16'ları durdurmak için tarlasındaki samanları yakması, 15 Temmuz kahramanı Asubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in dik duruşu ve şehit oluşu. Bütün bunlar, daha fazlası da tabii ki elbette, burada bahsettiğimiz bahsetmediğimiz kısımlarıyla Marmaris'te otel odalarına yapılan saldırı, selaların okunması gibi bunların anlatıldığı bir eserden bahsediyoruz. Umarız sizler de izlediğimizde, gördüğümüzde memnun kalacaksınızdır diye düşünüyorum. Evet, bir diğer haberimiz, sevgili dinleyenler, afişlerle Türk sineması kitabı tanıtıldı. Ünlü yapımcı yönetmen Türker İnanoğlu tarafından hazırlanan Başlangıcından Bugüne 1914-2018 Afişlerle Türk Sineması adlı iki ciltlik kitaptan bahsediyoruz. Okuyucuyla buluştu. Gerçekten hani Türk sineması dediğimizde bu afişler Türk sinemasını anlatan en önemli elimizdeki belki dokümanlar, belgeler ve güzel görseller her şeyden önce. Sadece sinema bir görsel oluşturmuyor. Bunların tanıtımında kullanılan afişler de bir görsel oluşturuyor. Kitabın tanıtım toplantısı basın mensuplarına yapıldı. Eseri 12 kişilik bir ekip 5 yıllık bir süreçte hazırlamış. İnanoğlu bu bilgileri veriyor. Eserin içeriğine ilişkin olarak da bu kitapta Türk sinemasının video filmleri, televizyon filmleri, yurt dışında Türkiye'de çekilen filmler ve tekrar yapılan filmlerin afişlerinin hepsi var diyor. Güzel bir derleme olmuş. Aslında Türk sineması bu anlamda daha değerli toplu bir kaynağa, bir esere kavuşmuş olmuş. Diğer haberimiz, devlet tiyatrolarından genç oyun yazarlarına destek diyor. Oyun yazarlığı projesinden bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Tabii bir tiyatro varsa, bir eser varsa ve bir de yazarlık mesleği var. Yazarlık kısmı var, bunun mutfak kısmı var. Oyun yazarlığı projesi önemli bir proje. Ben de hani az çok iyi kötü bir şeyler yazan, karalayan birisi olarak söylüyorum. Bizim öncelikle mesela Türk sineması niye bu halde dediğimizde önce güzel senaryoların ortaya çıkması. Hatta ona belki altyapı oluşturacak güzel hikayelerin, güzel romanların ortaya çıkması. İşte tarihi sanat eserlerinin, gene tarihi romanların ortaya çıkması. Yani önce yazılı kısmı ortaya çıkması. Yani sinema dediğimizde tamamen o yazılı diyebileceğimiz eser kısmından bağımsız bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet, sinema dediğimizde de bir görselden bahsediyoruz ama veya tiyatro dediğimizde bir görsel sanatlardan belki bahsediyoruz ama aynı zamanda bir yazılı sanat, romandı, hikayeydi, işte senaryoydu. Bunlardan bahsettiğimiz için de ortaya bu anlamda bir yazarlık, oyun yazarlık projesi çıkıyor. Devlet tiyatrolarını da bu anlamda tebrik ediyoruz. Thank you.
dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, geldik belki programımızın en güzel kısmına, en güzel bölümüne. Hani yemeklerde de öyledir ya, güzel en sona saklanır genelde, tatlı en sonda yenir. Bizim programımızda da böyle latif, hoş kısmı dizelerden kısmı, onu kabul etmek lazım. Bu bölümde Nilgün Doruk bu hafta sizlere şair Atol Behramoğlu'ndan Bu Aşk Burada Biter diyecek. Tabii hiçbir aşk burada bitmesin ama şair böyle demiş. Bu güzel seslendirmenin üzerine söz söylemeyeceğiz. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Nilgün Doruk ve Bu Aşk Burada Biter'le sizi baş başa bırakıyoruz.
Aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler, yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler. Ne kadar güzeldin sen, nasıl eşsiz bir yazdı. Bunu anlattılar hep, yeni yiten bir aşkı, geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.